Ayrım 11. 6-12 yaşları arasındaki çocuğunuzu aklınızı oynatmadan nasıl terbiye edersiniz? Jerry Wyckoff ve Barbara O'Neill. Sayfa 142. Kendi isteğinde ısrar etmek. Hiç tatmin olamamak. İstediğim şeye gerçekten çok gereksinimim var. Hem de derhal. Çok mu pahalı? Tehlikeli mi? Uygun değil mi? Çocuk ergenler için bir ayrıcalık ya da alınacak eşyanın çok bir şey olması, ona sahip olmamaları ya da o şeyi yapamamaları için yeterli neden değildir. Ne olursa olsun onu almadan ya da yapmadan yaşayamayacaklarına inanırlar. Bu ben merkezli yaşam görüşünün sizin için iyi bir uyarı olduğunu düşünün. Çünkü artık çocuğunuz gereksinimlerini arkadaşlarının sahip olduklarına göre belirliyor demektir. Bunlar genellikle onun gereksinimleri değil, istekleridir. Çocuğunuzun abartılı isteklerini yönlendirmek için bu ayrımı kendiniz için de yapmalısınız. Çocuğunuzun istediklerini karşılama konusunda kurallar koymadan önce gereksinimleri ve istedikleri arasındaki farkı yapabilmesi çok önemli ilk adımdır. Çocuğunuz herhangi bir şeyi herhangi bir zamanda isterse değerleriniz, bütçeniz ve ev içi kurallarınız aklınızda bulunsun. Onu sabırsız davrandığı ya da ısrar ettiği için cezalandırmak yerine rüyalarındaki o şeye bu şey ister bir basketbol topu, ister yeni bir cüzdan ya da sinemaya gitmek olsun, ulaşması için geçmesi gereken yolları öğretebilirsiniz. Aynı sizin yeni bir araba almak ya da bir haftalık tatile çıkmak istediğiniz zaman geçtiğiniz yollar gibi. Bu durum herhangi bir ayrıcalığa ya da eşyaya sahip olma konusundaki sorumluluğu sizin omuzlarınızdan çocuğunuzunkine taşıyacaktır. Sorunun önlenmesi. Eşyalardan çok insanlara önem verin. Çocuğunuzun değer yargılarını belirlemesinde sahip olunan eşyaların değil, iş ve kişiliğin önem taşıdığı bir atmosfer yaratın. Yan komşunun yeni BMW'sini gördün mü gibi konuşmalar kişilerin sahip olduklarıyla ilgilidir. Öte yandan Sally'nin boş zamanlarında kimsesiz çocuklar için çalışıyor olması ne kadar anlamlı değil mi gibi bir konuşma, o kimsenin davranışı ve bu davranışın değeriyle ilgilidir. Eğer çocuğunuz davranış biçimini bir değer olarak görürse, kendisi de uygun davranış içinde bulunmak için yüreklendirilmiş olur. Çocuğunuzu salt o olduğu için sevin. Çocuğunuza koşulsuz sevgi vermek, onun kendisini değerli görmesini ve kendisini sahip olduğu eşyalardan öne almasını sağlar. Koşulsuz sevgi, insanlardan bir şey beklemeden onları olduğu gibi kabul etmektir. Çocuğunuza koşulsuz sevgi vermek, onun uygun olmayan bir davranışından sonra bile sarılıp öpebilmekle sağlanır. Bu davranış, zaman zaman senin yaptıklarını beğenmesen bile seni her zaman seveceğim anlamına gelir. Ailenize katkıda bulunması için çocuğunuza fırsat verin. Aile içinde bazı işler yaparak ve görevler üstlenerek katkıda bulunan çocuklar, aile kavramını daha iyi anlayacakları gibi daha verici de olurlar. Öte yandan ailesine katkıda bulunması için fırsat verilmemiş çocuklar da genellikle hem daha bencil olurlar, hem de yaptıkları işin aileye katkısı vurgulanmadığı için hep kendileri bir şeyler isterler. Çocuğunuz bir işi yapmak istemese bile o işi bitirdiği zaman karşılaşacağı övgü onda aşama yapmış duygusu uyandırır. Çocuğunuza uzlaşmayı öğretin. Çocuğunuzun sizden her bir şey istediğinde hemen onu yerine getirmek yerine uzlaşmayı öğretin. Örneğin çocuğunuza X değerinde bir spor ayakkabı alacaksanız ve çocuğunuz 3X değerindekini istiyorsa ona sana X kadar parayı verebilirim. Eğer pahalı olanı almak istiyorsan üstünü harçlıklarınla kendin tamamlayabilirsin diyebilirsiniz. Bu yaklaşım çocuğunuza onun her istediğini otomatik olarak almadığınız gibi eğer kendisi bir şey istiyorsa bunun için bazı özverilerde bulunması gerektiği mesajını da verir. Sabrı ödüllendirin. Çocuğunuza sabırlı olmasını öğretin ve böyle davrandığı zaman her şeyin uygun biçimde gelişmesi için onu övgü yağmuruna tutun. Sorunun çözümü. Ne yapmalı? Çocuğunuzun sahip olduğu şeyleri kazanmasını sağlayın. Çocuğunuza doğrudan bir harçlık vermek yerine ona hafta boyunca yapıp para kazanacağı işlerin bir listesini verin. Bu plan çocuğunuza bir iş yapma ve para kazanma arasındaki bağlantıyı öğretecektir. Evde 3 tip iş belirleyin. Kendini geliştirmeye yönelik işler, bunlar çocuğunuzun günlük yaşamıyla ilgili işlerdir. Yatağını toplamak, giysilerini dolaba asmak, banyo yapmak gibi. Aileyi ilgilendiren işler, aileyle ilgili günlük işlerdir. Sofrayı kurmak, sofrayı toplamak, çöpü boşaltmak, kuşun yemini vermek gibi. Sözleşmeli işler, karşılığında para kazanmak için yapılan işlerdir. Evi temizlemek, bahçe işlerini yapmak, arabayı yıkamak gibi. Para biriktirme konusunda çocuğunuzu yüreklendirin. Para biriktirmesi öğretilmiş ve bu parayı çok istediği bir şeyi almada kullanması için izin verilmiş çocuk, kendi sahip olduklarının değerini daha iyi anlar. Eğer çocuğunuz yeni bir radyo isterse, hemen koşup ona bunu almak yerine, istediği radyo için para biriktirmesini söyleyebilirsiniz. Para biriktirmek, ana baba tarafından zorlanmamalıdır. Bu, çocuğunuzun seçimi olmalıdır. Ancak bu konuda çocuğunuzu yüreklendirmek iyi bir alışkanlıktır. Çocuğunuzun katkıda bulunmasını sağlayın. Çocuğunuz yeni bir giysi istediği zaman model olarak ve finansal açıdan sizin için en uygun olanını teklif edin. Eğer çocuğunuz belli bir isim ya da model konusunda ısrar ediyorsa aradaki farkı kendi biriktirdiği paralarla tamamlamasını söyleyin. Böylece o markadan yeni bir jean almayı ne denli istediği de ortaya çıkacaktır. Severek ve serbestçe hediye verin. Çocuğunuza yaş günleri gibi özel zamanlarda hediye vermeniz çok doğaldır. Ya da bazen yalnızca hediye vermek istediğiniz için verebilirsiniz. Ancak çocuğunuzu armağanlara boğarsanız o kadar çok eşyaya sahip olur ki yeni alınanın hiçbir anlamı kalmaz. Çocuğunuza armağan verirken koşul öne sürmeyin. Çocukların gözünde armağan sevgiye eşittir. Bu nedenle herhangi bir koşula bağlı olarak hediye verirseniz, örneğin bu oyuncağı sana vereceğim ama kardeşinle paylaşacaksın demek gibi, çocuğunuz yalnızca belli şeyleri yaptığı takdirde onu seveceğinizi düşünür. Kararlı olun. Çocuğunuz siz ona istediği gömleği ya da oyuncağı almadınız diye huysuzluk nöbetleri geçirirken tüm alışveriş yapanlar size dik dik bakıyorlar diye ve çocuğunuzun öfke fırtınasını dindirmek için onun dediğini yapmayın. Böyle davranacak olursanız onun bu konudaki başarısını desteklemiş olursunuz ve siz davranış biçiminizde değişiklik yapmazsanız aynı huysuzluk nöbetleri devam eder. Onun yerine sadece oradan uzaklaşın ve tiradın kesilmesini bekleyin. Daha sonra eğer mümkünse alışveriş gezisini yarıda kesin ve eve dönünce ceza olarak çocuğunuza yapması için bir iş verin. Huysuzluk nöbeti geçirmiş olmana üzüldüm. Şimdi benim için bir iş yapman gerekiyor diyebilirsiniz. Alışverişe çıkmadan önce sonuçları belirleyin. Çocuğunuzun abartılı isteklerine engel olmak için huysuzluk nöbetinin sonucunun ne olacağını çocuğunuza açıklayın. Hatırlarsan alışveriş yaparken huysuzluk nöbeti geçirmeyi seçersen bu aynı zamanda eve dönünce bir iş yapmayı seçiyorsun demektir. Seçim sana kalmış. Çocuğunuzun uygun olmayan davranışının sonucunda iş vermek, onun yapıcı bir iş ortaya koyarken hatasını onarmasını ve aynı zamanda kendisini iyi hissetmesini sağlar. Ne yapmamalı? İstekleri konusunda çocuğunuzla tartışmayın. Çocuğunuzun aklına eseni yapmak istemesi iki neden taşır. Denetimi ele geçirmek ve ilgi toplamak. İstekleriyle ilgili olarak çocuğunuzla tartışmaya girerseniz, o tartışmayı kaybetse bile sizin ilginizi kazanmış olur. İsteğiyle ilgili olarak çocuğunuzla tartışmak yerine çocuğunuzun daha önceden koyduğunuz kuralı tekrarlamasını sağlayın. Örneğin, senin o palto olmadan asla yaşayamayacağını anlıyorum. Ancak evden çıkmadan önce seninle ne konuşmuştuk diyebilirsiniz. Kızmayın. Kızdığınız zaman açık olarak düşünemezsiniz. Bu durumda herhangi bir şey için istekte bulunan çocuğunuza karşı özellikle kırıcı olmanıza neden olur. Çocuğunuzun her istediğini vermeyin. Her istediğinin anında alındığını deneyim yoluyla öğrenmiş olan çocuğun elindekilerin değerini bilmesi çok zordur. Çocuğunuzun sahip olduğu şeyleri kazanmasını ya da en azından katkıda bulunmasını sağlamak ona çalışıp bir hedefe ulaşmayı öğretmek için iyi bir yoldur. arkadaş baskısından ötürü kurban olmayın. Başkaları da aynı şeyi aldı diye herhangi bir şeyi alma konusunda kendinizde baskı hissediyorsanız, eşyalar insanlardan daha önemlidir düşüncesini destekleme konusunda örnek oluyorsunuz demektir. Değer bilmez Alan. Ne yapsak da Alan'a, ona aldığımız milyonlarca şey ve onu mutlu etmek için uğraştığımız onca saatin değerini anlamasını sağlasak. Bu sorun, yaşamdan her şeyi aynı anda isteyen 11 yaşındaki Alan'ın ana babasının çıkmazıydı. Alan'ın sahip olmak için ağlayıp yalvardığı özel jimnastik ayakkabılarını annesinin almasıyla bardak taştı. Eve vardıklarında Alan, ayakkabıların uygun renkte olmadığını ve bağcıklarının çok uzun olduğunu öne sürdü. Artık onları istemediğini söyledi ve okula eskilerini giyip gitti. Annesi, ne kadar değer bilmezsin diye bağırdı. Alan, suç senin, sen bana yanlış ayakkabıları almışsın diye karşılık verdi. O akşam babası gündüz olan faciayı dinledi ve o da çok kızdı. Daha sonra sakinleşince ana babası Alan'a sahip olduklarının değerini anlayabilmesine yardımcı olacak bir plan uygulamaya karar verdiler. Ertesi akşam karar verdikleri planı anlatabilmek için kızlarıyla bir konuşma yaptılar. Annesi, "Alan, dün ayakkabılarla ilgili olarak sana bağırdığım için üzgünüm," diye söze başladı. "Ancak istediğin her şeyi sana sağlayarak şimdiye kadar hatalı davrandığımızı fark ettik. Sana bencil olmayı aslında biz öğrettik," dedi. Alan kulaklarına inanmaz bir şekilde, "Yani artık bana hiçbir şey almayacağınızı mı söylüyorsunuz?" dedi. Babası, "Planımızın nasıl işleyeceğini anlatayım," diye açıklamaya başladı. "Öncelikle senin neye gereksinimin olduğuna karar vereceğiz. Bizim kararlaştırdığımızdan daha farklı bir şey istiyorsan, aradaki farkı harçlıklarından sen kendini ödeyeceksin. Örneğin, yeni bir blue jean'e gereksinim var ve sen belli bir markayı istiyorsun. Biz normal jean almak için gerekli olan parayı ödeyeceğiz. Ama sen o belli markayı almak için aradaki doğacak farkı kendin ödeyeceksin." Alan sinirlendi, elini masaya vurarak, "Ama benim hiç param yok. İstediğim şeyleri almak için parayı nereden bulacağım? Bu haksızlık. Başka çocuklara ne isterlerse alınıyor," diye bağırdı. Anne ve babası Alan'ın öfke nöbetinin kararlılıklarını ve davranışlarını bozmasına izin vermediler. Annesi, "Bu küçük kartları görüyor musun?" diye elindeki kartları göstererek sordu. Bu kartlara değişik işler ve karşısına da bu işlerin ederi olan parayı yazdık. Paraya gereksinim duyduğun zaman bize gel. Sana bu kartlardan para kazanabilmen için iş verebiliriz," diyerek Alan'dan gelen gürültülere kulak asmadan sözlerini sürdürdü. Hafta sonuna doğru Alan, annesinden alışveriş merkezinde gördüğü şık minik çantayı istedi. Bütün kızların birer tane var. "Oh anneciğim, lütfen, lütfen, lütfen," diye coşkuyla bağırdı. Annesi gülümseyerek, "Tabii ki bir tane de sen alabilirsin," dedi. "İşlerin yazıldığı kartları getireyim, çanta için ne kadar gerekiyor?" diye Alan'a sordu. Alan, "Yani bu parayı benim mi kazanacağımı söylüyorsun?" diye hayretle sordu. Annesi, "Evet, hatırlarsan buna birlikte karar vermiştik," dedi. Alan yeni bir huysuzluk nöbeti geçirdi ama bu çantayı almasını sağlayamadı. O hafta ne istediği eteği, ne kolyeyi, ne de topu alabildi. Ama giderek resim kafasında canlanmaya başladı. Artık isteklerini karşılamak için çalışıyordu. Çok fazla çaba harcadığı için de yeni bir duyguya kavuşmuştu. Ailesinin ona aldıklarının değerini bilme duygusu. Ev kurallarını zorlamak. Beğenmediğim kurallara uymak zorunda değilim. Her yaştaki çocukların kurallara, genellikle sınırlamalar da diyebiliriz, gereksinimi vardır. Sınırlama denmesinin nedeni, çocukların neyi yapıp neleri yapamayacağını belirtmesinden ötürüdür. Sınır koymak, çocukların sürekli genişleyen dünyalarında bazı endişeleri azaltmak ve öngörmek için gereklidir. Çocuğunuz sık sık ev kurallarını sorguluyorsa, kendi yaşantısında daha çok özgürlük arıyor demektir. Sınırları zorlamak, kendi kendine yetmenin bir belirtisidir ve bağımsızlığa doğru atılması gereken önemli bir adımdır. Çocuğunuzun olabildiğince her konuda yetki kullanmasını sağlayın. Hatta kuralları koyarken bile olaya kendisini katın. Ayrıca sürekli olarak kuralların yaşamın önemli ve ödüllendirici bir gerçeği olduğunu, onlara uymanın ve çiğnemenin getireceği sonuçları öğretin. Sorunun önlenmesi. Uygulanabilir kurallar koyun. Çocuklar bir kurala uymaları için böyle davrandıkları takdirde sağlanacak yarar konusunda deneyim sahibi olmalıdırlar. Örneğin istediğini yapabilme izni. Sizin evde olmadığınız ve başka bir yetişkinin de denetleyemeyeceği saatler için uygulanamaz kurallar koymanın hiçbir anlamı yoktur. Örneğin okuldan sonra televizyon izlemek yasak gibi bir kural konusunda baskı yapmak çocuğunuzun bu kurala uyup uymadığını denetleyecek kimse olmadığı zaman anlamsızdır. Kuralları yap formunda koyun. Çocuklara onlardan yapmalarını istediğimiz şeyi yapma yerine yap tarzında söylersek bu onların olumlu düşünmelerini sağlayacağı gibi sizin onlardan beklediğiniz davranış biçimini de akıllarında tutarlar. Örneğin kural kavga etme yerine kural kardeşinle iyi geçin olmalıdır. Öncelikle kuralları basit bir dille belirtin. Çocuğunuz bu kuralları zorlarsa tüm ev kurallarını içeren bir kural kitabı hazırlayabilirsiniz. Kural koyarken çocuklarınızı da bu olaya katın. Bir kural belirlenirken çocuğunuzun da fikri ya da yardımı alındıysa o kurala uyması çok daha kolaydır. Örneğin, sanırım bisikletinle nereye kadar gidebileceğin konusunda bir kural koymamız gerekiyor diyebilirsiniz. Daha sonra kural konunca da bu kurala uymanın ödülü sence ne olmalıdır? Peki bu kural çiğnendiği zaman sonucu ne olmalıdır? Gibi sorular sorarak çocuğunuzun da kural koyma konusuna katılımını sağlayabilirsiniz. Kurallara uyumu övgüyle karşılayın. Kardeşinle iyi geçindiğin için teşekkür ederim diyebilirsiniz. Sık sık kurallara uyduğu için övgü alan ya da ödüllendirilen bir çocuğun bu davranış biçimini sürdürmesi çok daha kolay olur. Koyduğunuz kurallar birbiriyle uyumlu olsun. Çocuğunuzun ev, okul, müze, konser gibi değişik durumlarda uyması gereken kuralları öğretin. Böylece değişik ortamlarda kendisinden ne beklendiğini bilecektir. Sorunun çözümü. Ne yapmalı? Sakinliğinizi koruyun. Çocuğunuzun bir kuralı çiğnemiş olması, onun bir suçlu olma yolunda yol aldığını göstermez. Sakinliğinizi koruyarak ve kuralı çiğneme konusunda kararlı davranarak, kuralı koyan ve suçlu arasındaki bağrışmalara engel olabilirsiniz. Kızıp, bağırarak ve tehdit ederek hiçbir şekilde çocuğunuza kuralları öğretemeyeceğiniz aklınızda bulunsun. Bu davranış biçimi çocuğunuzun sizin arkanızdan gizli olarak aynı suçu işlemeye devam etmesini sağlar. Her bir kuralın tek bir şeyi temsil etmesini sağlayın. Kurallar kendi kontrollerini sağlayan yönlendirici cümlelerdir. Bir kurala uyulmadığı zaman sadece bu konuda koyduğumuz kural neydi demek herkesin tekrar aynı yerde birleşmesini sağlar. Bu sizin otorite olarak görünmenizi engellediği gibi çocuğunuzla kuralları öğrenme konusunda birlikte çalışmanızı da sağlar. Çocuğunuza sorun çözme tekniklerini öğretin. Bir kuralı çiğnemeyi çözümü bulunabilir bir sorunun belirtisi olarak görebilirsiniz. Örneğin kardeşini ısıran çocuğunuzun davranışını, kardeşinin yaptığı kızdırıcı hareketi tolere edememesi olarak görebilirsiniz. Çocuğunuz bir kuralı çiğnediği zaman, sorun onun kurala uymasını sağlamaktır. Ona kardeşini ısırmak yerine ne yapabilirdin diye sorabilirsiniz. Daha sonra seni seviyorum ancak kuralları zorlamandan hoşlanmıyorum. Lütfen aile bireylerinin vücuduna saygı göstermemiz gerektiği kuralını aklında tut diyebilirsiniz. Son olarak bu kurala uymasını sağlayacak bir iki davranışı örnek olarak hatırlatabilirsiniz. Örneğin, kardeşinin davranışını görmezlikten gelme ya da onu ısırma yerine yanından uzaklaşma gibi. Sonuçta bu listeden uygun bir davranışı geliştirebilirsiniz. Kurallara uyma konusunda yüreklendirici planlar yapın. Çocukları kurallara uyma konusunda en kolay yüreklendirecek olan, özellikle çocuğunuz bu kuralın hiçbir mantığı olduğuna inanmıyorsa, büyük anne kuralıdır. Disiplin sözlüğünden büyük anne kuralına bakın. Masayı toplama konusundaki kurala uyduğun zaman çıkıp dışarıda oynayabilirsin diyebilirsiniz. Çocuklar sevdikleri etkinlikler ödül olarak verilirse kurallara uyma konusunda sorun çıkartmazlar. Ne yapmamalı? Bağırmayın. Çocuğunuza bağırdığınız zaman sizin ve çocuğunuzun iki ayrı taraf olduğu bir küçük savaş başlatıyorsunuz demektir. Çocuklar düşman tarafın kurallarına uyma hususunda çok istekli değildirler. Tehdit etmeyin. Ana babalar çocuklarını tehdit ettiklerinde onları baş kaldırmaya davet ederler. Örneğin, odandaki kirli giysileri çamaşır sepetine koymazsan Ron'lara oynamaya gidemezsin dediğinizde çocuğunuzu yaptığınız tehdidin gerçekliğini sınama konusunda yüreklendirmiş olursunuz. Oysa büyük anne kuralını kullanacak olursanız kuralı olumlu yönde söylemiş olacağınız gibi buna uyması durumunda ödüllendirmiş de olursunuz. Odandaki kirli çamaşırları topladığın zaman Ron'lara gidebilirsin. Haddinden fazla ceza uygulamayın. Çocuğunuz bir kuralı çiğnediğinde size kurallara uyma konusunu ona öğretmeniz gerektiği mesajını veriyor demektir. Çocuklar olumsuz cezalardan hiçbir şey öğrenmezler. Ana babalarıyla birlikte yüreklendirici bir biçimde çalışarak kurallara uymayı öğrenirler. Siz kural olmayın. Odanı temizleyeceksin çünkü ben öyle istiyorum dediğinizde kolaylıkla kural olarak siz görünebilirsiniz. Bu tarz bir cümle çocuğunuzun kuralın asıl anlamının kaybolduğu bir savaşı başlatmasını sağlar. Kurallarına göre oynamak. 10 yaşındaki Tommy Tilson arkadaşlarıyla oyun oynarken kurallara uyması gerektiğini biliyordu. Ancak uzun bir süredir annesinin koyduğu kurallara sızlanarak, huysuzlanarak karşı koyarsa çok geçmeden bu kuralların yumuşadığını, hatta ortadan kalktığını deneyerek görmüştü. Bir gün arkadaşlarından biriyle evden bir hayli uzakta bir markete kadar şeker almak için yürüdü. Tommy bu çok kısa olmayan seyahatin onun yasaklar listesinde olduğunun farkındaydı. Beklendiği gibi annesi bunu öğrendiğinde kızının kurallara uymamasını engelleyecek ciddi önlemler almaya karar verecek kadar kızdı. Tommy'nin annesi kızının bu davranışından ötürü kendisini suçladı. Bu sorunu geçmişte koyduğu kuralları takip etmeyerek kendisinin yarattığını düşünüyordu. Bu nedenle Tommy'yi yeni kurallar koymak için konuşmaya çağırdı. Söze, "Tommy, bu evde yeni kurallar koymamızın gerektiğini sanıyorum." diyerek başladı. Öncelikle seninle birlikte kuralları koyacağız ve unutmamak için onları kural defterine yazacağız. Daha sonra her bir kural için sonuç belirleyeceğiz. Örneğin kurallara uyarsan daha özgür olacaksın. Çiğnediğin takdirde de normalde yapabileceğin etkinliklere kısıtlama getireceğiz. Tommy gülümsemekle yetindi. Daha önce de böyle deneyimleri olmuştu. Bir süre sonra bunların unutulup her şeyin normale döneceğini biliyordu. Çok geçmeden Tommy bir kuralı çiğnedi. İlk yapılan şey kural defterine bakmaktı. Bu konudaki kural, bir arkadaşının evindeyken başka bir yere gitmen gerekirse önce evi arayıp nerede olacağını haber vermelisindi. Tommy'nin annesi, "Suzilerden çıkıp bana haber vermeden Jennifer'lara gitmene üzüldüm," dedi. Böyle davranarak arkadaşlarının evine gitme özgürlüğünü de bir hafta süreyle kaybetmeyi seçtin. Umarım arkadaşlarının evine gittiğin bir başka zaman bu kuralı hatırlarsın. Tommy üzüntüden kendini kaybetti. "Bu haksızlık!" diye bağırdı. Ancak annesi geriye tek bir adım atmadı. "Tommy, bunlar aptalca, salakça kurallar. Bir daha hiç kimsenin evine gidip gitmemek de beni ilgilendirmiyor," diye avaz avaz ağlayarak ve haykırarak odasına koştu. Daha sonra Tommy yalvardı, rica etti, tehdit etti ancak hiçbir şey kuralı değiştiremedi. Bir haftalık kısıtlamadan sonra Tommy tekrar bir arkadaşının evine gidebildi. Tam evden çıkarken annesi "kuralı aklında tut," dedi. "Bu kuralı hatırladığın takdirde istediğin kadar arkadaşlarını ziyaret edebilirsin." Tommy, eski yumuşak yüzlü annesinin geri gelip gelmediğini anlamak için kuralı bir kez daha sınadı. Ancak maalesef annesi ve kural bozulmaz bir biçimde karşısına dikildiler. O günden sonra Tommy kurallara uymaya başladı ve ödüllendirildi. Artık başını derde sokmaktan kaçınmak için kurallara uyması gerektiği kararını vermişti. 11. ayrımın sonu, sayfa 155.